Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Türkçenin ve Türkiye'nin yaşadığı, yaşatıldığı dünyanın her yerine Memleketim FM'den, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Özgül Piyade ile Hayata Dair programından merhaba sevgili dinleyiciler. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada sevgili Recep Özden var ve tam karşımda da değerli Özgül Piyade hocam var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam 7 gün geçti. Evet. Yine birlikteyiz çok
evet,
şükür.
Evet elhamdülillah. Çok
kaldığımız
güzel.
Yerden devam ediyoruz. İnsana, insanlığa dair evet. Farklı hikayeleri, farklı gerçeklikleri konuşuyoruz. İsterseniz 2020 ile birlikte uygulamaya başladığımız uygulamayı hatırlatayım dinleyicilerimize.
Tamam,
WhatsApp
olur.
Mesajını tamam. Sonra konuya İnşallah. Girelim. Sevgili dinleyiciler, sosyal medya hesaplarından Facebook ve Instagram'dan artık biliyorsunuz TRT Hayata Dair diyerek bize ulaşabiliyorsunuz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Nurettin'in çabalarıyla gündeme getirdiğimiz bir başka uygulamada +90 553 918 75 86 +90 553 918 75 86 bu numaramız da sabit sevgili dinleyiciler. Bir yere not ederseniz günün 24 saatinde sesli, yazılı buradan sorularınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Daha önceki programlarda da vurgulamıştım. Eğer sesinizin, kimliğinizin, bulunduğunuz ülkenin, şehrin nerede olduğuna dair bir not belirtme ihtiyacı duymuyorsanız yazıyla iletebilirsiniz ya da sesli ilettiğinizde bu detayları bizlere vermemiş olursunuz. Evet hocam, Nurettin başlıkları çıkarmış, sizinle biz bunları daha önceden belirliyoruz. Bu hafta kendimizi başkalarıyla kıyaslama. Neden kendimizi diğer insanlarla kıyaslarız? Kıyaslama duygusuyla nasıl başa çıkarız? Kıyaslama durumunda son vermenin yolları nelerdir? Şimdi yayın öncesinde sevgili dinleyiciler, biz karşılaştırma yapmışız. Hocam hemen akışı görüp onu kıyaslama diye çevirmiş. Evet, şimdi, bende saklı gizli yok. Her şeyi dinleyicilerle paylaşıyorum.
Doğru, tabii.
Bu fark nereden kaynaklanıyor? Size onu sorayım.
Şimdi karşılaştırma dediğiniz zaman bu bilinçli yapılan bir hareket. Biraz daha farkında olan. Kıyaslama farkında olmadan da yapılan bir harekettir. O yüzden de karşılaştırmak şöyle yapıyoruz. Yani bu bardakla o bardağı mı alayım? Yani ikisinin arasındaki farkı belirliyoruz o noktada. Burada biraz daha psikolojik bir problem değil de akılla yapılan bir hareket. Yani farz edelim ki karşılaştırıyoruz. Bu programla bu program mı? Hangisi? İşte ya da sandalyeyi buraya mı koyalım, şuraya mı koyalım? Yani bir karşılaştırma yapıyoruz. İnsan ilişkilerinde de karşılaştırmanın karşılığı kıyaslamadır. O yüzden de birbirimizi karşılaştırırken böyle bir şeyimiz yok. Çünkü bilinçli bir harekettir. Yani değerlendirmeye tabi tutmaktır. Kıyaslama elinizde olmadan, tabii elinizde olmadan bilinçli olarak değil de aslında bir noktada kendinizdeki negatif yönü açığa çıkaran bir özelliktir. O yüzden de kıyaslama bilinçsiz yapılan bir harekettir ama kişiyi rahatsız eden bir harekettir. Şimdi bu kıyaslamayı buraya yazarken gözüme şöyle bir resim geldi. Bebeği olan anneler bilirler. Çocuklar genellikle 1 yaşından sonra aynaya baktıklarında 2 yaşına kadar aynada birilerini görürler ama onların kendileri olduklarını bilmezler.
Arada konuşurlar değil mi, kızarlar?
Evet, konuşurlar ama onların kendileri olduklarını bilmezler. Çünkü çocuklar 2 yaşına kadar kendilerini bilmezler. Yani 2 yaşına kadar bir birey olduklarının farkında değillerdir. O yüzden de 2 yaşından sonra kendileri başkalarını gördüklerinde bir şey kıyaslayabilmek ilk önce kendinizin farkına varmanız lazım. Yani siz olmalısınız, bir de karşı taraf olması gerekiyor. O yüzden 2 yaşından sonra çocuklar kendilerini fark ettikten sonra farkında olduğu diğer bir bireyle de ilgili konuda onun elindekini alırlar ya da başka bir şeyler yapmaya başlarlar. Bu kendini fark etme. Kıyaslama ne zaman ortaya çıkar? Anneler babalar başlarlar. Bak başkasının çocukları görüyor musun? Bak komşunun çocuğu gördün mü? Bak abimin oğlunu gördün mü? Ya da bilmem kızını gördün mü diye başladığında çocuk ha der. Demek ki ben diğer çocuklardan, diğer insanlardan daha kötüyüm. Yetişkinlikte de işte bak biliyor musun? Ayşe'nin eşi neler yapıyordu? Bak Ahmet Bey'in arabasını görüyor musun o nokta? Bak adam okudu nerelere gitti sen hala buralardasın diye başlayan çocukluktan gelen yetişkinliğin sonuna kadar giden bir anne baba ve evde yaşadığınız yakın insanların o değerlendirmelerindeki başkalarını resim gösterip sizi orada yerin dibine sokmak temelli olan.
Başladı, ama, travmalar başladı.
Tabii ama amaç o değildir. Yani hırslandırayım da ben de o zaman her seferinde siz beni kıyasladığınızda kıyaslanan kişi kimse ona karşı öfke duymaya başlarım ondan sonra. Hmm. İşte farz edelim ki teyzemin kızıyla ilgili bir kıyaslama yapıyorsa onu gördüğümde bendeki eksikleri açığa çıkardığı için ondan nefret etmeye başlarım. Sonra kendimde o kıyaslanan konu neyse işte ders çalışmamı onu açığa çıkaramamışım demek ki. Yani yapamıyorum demek ki. Yani bir şeyin başarmak nedir? Onda doğruyu nasıl yapabilirim? Onunla ilgili öğrenmem nedir? Bunlar yok bende demek ki. Bunu söylemekle bende olmayan şeyi iyice olmaz hale getirip beni çöpe atarsın. Halbuki orada neden nedir diye anne baba yetişkin bir gözlem yapıp aradaki farkın değerlendirmeye tutup bende oluşması için temelli atması gereken kendileri. Ben değilim ki anne baba, ben çocuk olarak böyle bir hakkım yok, bilmem ki.
Beni biçimlendirecek, yoğuracak olanlar tabii, onlar değil mi, eleştirmeden
yani,
önce.
Tabii yani çocuklarımızda bugün gördüğümüz bütün kıyasladığımızda yanlış olarak gördüğümüz şeylerin tohumlarını bizler ekiyoruz. Yani bizleri de anne babalarımızın eksikleri var. Ama tabii yetişkin olduğumuzda kendimizi telafi etme şansımız, doğruya göre kendimizi şekillendirme hakkımız var ama... Kıyaslanma insanda motivasyonu sıfırlar, güven duygusunu ortadan kaldırır, öfke duygusunu aşağı çıkarır, değersizlik ve yetersizlik durumları ortaya çıkarır. Hepsine zarar veren bir noktadır. O yüzden de kıyaslanmak yani diğer o söylediğin şey başkasıyla karşı karşıya getirtilip oradan size negatif bir sonuç çıkartmak insanın hoşuna giden bir tavır değildir. Değil. Eleştiri var içinde, yargılama var içinde, suçlama var.
Ne yapmak lazım hocam? Ne yapmak lazım? Yani hiç kıyaslamamak mümkün mü?
Öğretmenler biliyorsunuz eskiden vardı. Hı-hı. Yani işte burası çalışkan sınıf. Değil mi? Burası orta sınıf, öbürü de normal sınıf, öyle bir
onlar
şey.
Onlar da çuvalın altı, kozalaklar.
Tabii. Ha şimdi ne oldu? Değerlendirmeye tabi tutulurken çocuklardaki negatif farklılıklara ad kondu. Yani hani adı konulunca biraz daha sanki normalleşti gibi
güçlüğü
oldu.
Öğrenim güçlüğü falan gibi
böyle. Tabii öyle oldu. İşte disleksi oldu filan, bir dikkat problemi oldu. Yine değişen bir şey olmadı ki, yine de orada da bir problem çıktı. Yani hani orada da problemsiz bir olay gelişmedi. Yine problem çıktı. O yüzden de buradaki asıl mesele kıyaslama yapıldığında benim amacım neyi göstermek? Yani ben anne baba olarak neyi göstermek istiyorum orada? Ya da yetişkin olarak neyi göstermek istiyorum? Bu iyi. Bu iyiye nasıl ulaşabilirim göstermek istiyorum. Hedefi göstermek istiyorum. Hedefi göstereceğim zaman benim oradaki amacım, beni hedefe doğru giden yolda engelleri nasıl kaldırabileceğim konusunda bana aklımı geliştirmek, duygularımı kontrol etmek, motivasyonumu yükseltmek ve bana yol haritalarımı belirlemek mi? Mutlaka öbür temel. Ama bunun tekniği
niyet
bu değil.
Niyet o ama tabii, teknik bu yanlış.
Bu değil. O zaman eğer bana dersen ki bak şimdi görüyor musun? Sınıftaki arkadaşını görmüyor musun? 100 almış, sen hala matematikten aldığın nota bak.
Ama hocam işte çocuklar da kontur bir cevap versinler. Hani bilmem kimin çocuğusu böyle değil. O öbürünün annesi de babası da böyle diyebilirler.
Öyle bunun, diyecek güçte de değil çocuklar.
Bunun sonu da yok.
Yok. İşin ilginci 11 yaşına kadar çocuklar da bu kıyaslama konusunda anne babalarını kıyaslayamazlar.
Hmm.
Zaten çocuklarda güven duygusunun, değer duygusunun, başarı duygusunun yok olma nedeni 11 yaşına kadar bizim çocuklarda bizim şekil verdiğimiz konularda onları eksikleriyle tanımlamak. Anne baba tanımı 11 yaşa kadar, 12'de diyelim buna, o yaşa kadar anne baba tanımı maalesef çocukta eksikliği onda bir bütünlük oluşturur.
Hmm.
Yani çocukta şöyle bir şey yoktur. Evet ben hani elimi iyi yıkamıyorum ya da işte iyi yemek yemiyorum ya da düzenli değilim ya da dersime iyi çalışmıyorum. Bunu yapayım da olmaz. Çocuk der ki anne der ki sen tembelsin. Evet tembelim.
Onu artık kabulleniyor ve içselleştiriyor.
Sen dağınıksın. Evet ben dağınım. Kabullenir bu noktada. 12'den sonra anne baba bunu söylemekle çocukta şunu bekler. Yani sen gördün yanlışını düzelt diye bekler. Halbuki çocuğa yanlışı gösterme tekniği veya o yanlışı düzelttirme tekniği bu değildir.
Hmm.
Anne baba zanneder ki gösterdim, kocaman çocuksun, aklın eriyor. Yani 8 yaşında çocuksun. Görmüyor musun? Bak odan dağınık, basan darmadan, götür onları çöpe at ya da giysilerini şuraya koy gibi o tavırla söylediğinde çocuk da aslında var olan gücü aldığını, çocuğun aklını kullanmayı engellediğini, çocuğun içine yetersiz ve güçsüzlük duygusunu soktuğunu, çocuğun gelecekte bir sorun çözme konusunda yetersiz olarak hayata bakacağını bilemez anne baba. Sonra çocuk 11-12 yaşına geldikten sonra anne baba der ki yavrum niye yapmıyorsun? Bak sen yapabilen bir çocuksun, çalışkansın, aklın var der. Çocuk bu sefer bakar yok içinde. Yani bu bardaktaki su tükenmiştir artık.
O donanımı kaybetmiştir.
Kaybetmiştir. Sonra 12'den sonra da bunu çıkarmak için mücadele ederiz. 12'ye kadar öldürmek için mücadele ederiz. 12'den sonra da çıkarmak için mücadele ederiz.
Ne kadar tezat değil mi? Tabii. Yani ne kadar tezat.
O yüzden de 12'den önce çocuklarımıza kullandığımız her tanım çocuklarımızın yetişkinlikte şey gibi düşünün. Ben diyorum ya 12'ye kadar bir tarlamız var. Elma ektik elma çıkacak. Armut ektik armut çıkacak. Yani elmanın yerine armut, armut yerine elma çıkmaz. Ne ektiğimize dikkat etmemiz lazım. O tarlanın kullanım şekli bize aittir. Yani onu nasıl ekeceğiz? Süresi nedir? İşte suyu bilmem nesi, toprağın
verimliliği nedir?
Bunların hepsi bilgili bir ziraatçı olmanız ya da çiftçi olmanızla alakalı bir noktadır. Onun için anne babanın eğitimci olması ayrı bir şeydir. Anne babanın anne baba olarak bakıcı olması ayrı bir şeydir.
Çok önemli bir şey.
O yüzden de eğitimci anne babalar olmamız gerekiyor. Yani anne babalığın içinde öğretmenlik, doktor olmak, mühendis olmak, teknik olmak, bahçıvan olmak her şey var anne babalığın.
Bir de hocam bu işin daha katmerlisi var. Hakikaten pratik hayatta da eğitimci olan anne babaların çocuklarının durumları var. Ben mesela o gruptanım.
Yani bunun nedeni de şu. Onun nedeni de şu. Eğitimci olan anne babalar öğrenci almaya hazır.
Evet.
Yani alıyor öğrenci. Burada bir sıkıntı yok o konuda. Ben alıyorum. Anneniz öğretmen. Ben ondan öğrenci olarak programlıyım. Öğretmenden öğrenmeye. O yüzden de orada ben bunu almaya hazırım ya. Bu öğretmen kabul etmişim. Ama evde anne yani ben onu kabul etmiyorum. Öğretmen olarak kabul ettiğim için o kişiyi ben kabul ediyorum. Ama evde annemsiniz yani niye kabul edeyim o zaman? Babamsınız niye kabul edeyim? Anne babanın eğitimcilik yönü çocuğa bir program dahilinde ona bir eğitim programı yani okuldaki gibi ders anlatmak işte onun dikkatini geliştirmek gibi konular ama okuldaki öğretmenlik gibi değil. Anne babanın eğitimcilik yönü
ama evde. Ama işte hocam farkında olmadan onlar birbirine karışabiliyor.
Neden karışabiliyor? Tabii öğretmen olduğunuzda söz dinleyen bir grupla beraber düşün sınıfa giriyorsunuz 30 kişi ayağa kalkıyor birden. Yani.
Ama evde
kalkıyor.
Başka bir şey.
Tabii canım çocuk ayağa kalkmıyor o noktada. Saygınlığınız var. Şimdi bir de öğretmen toplumda saygı.
Ya da
saygı
günlük hayatın keşmekeşi içinde görüyorsunuz
tabii
annenizi.
Bak, cumhurbaşkanı olun öğretmeniniz gelince ayağa kalkarsınız. Yani öğretmen
kadar,
başkadır tabii yani. Yani öğretmen,
bizim kültürümüzde böyledir
tabii,
yani.
Tabii yani.
Yok
niye?
Efendim işte batıda ayakları masaya böyle övünülecek bir şey gibi anlatıyorlar da ben yadırgıyorum yani.
Yani şöyle insani olarak ben ayakları tabii masaya niye dikeyim? Yani toplumsal anlamda insanların birbiriyle iletişim kurarken biz birbirimize beraber konuşurken benim ayağım burada durduğumda yani bu hoş bir şey değil. Değil kişinin mi? Kendine saygısı kaybolur.
Bir bariyer gibi bir duruyor.
Yani. O yüzden de biz çocuklarımızda eğitimci anne baba dediğimiz öğretmenlik kısmından ayırdığımızda eğitimci anne baba çocuk da neden ve sonuç ilişkisini iyi bilen, çocuklarını 24 saat içinde çok iyi tanıyan ama onlara doğruları öğretebilmek için bir de 24 saat sürekli yüz gözsünüz aynı mekandasınız. Tabii. Aranızdaki saygı kavramının çocukla bir tarafta öpüyorsunuz bir tarafta işte lavaboya götürüyorsunuz yemek yediyorsunuz uyutuyorsunuz duş aldırıyorsunuz yani her an berabersiniz.
Günlük hayatın her türlü şeyi
tabii
beraber.
Orada çocuğunuzla iletişim kurabilmek için sadece yapmanız gereken şey siz emredeceksiniz çocuk yapacak diye bir kural yok. Bunu düşündüğünüz zaman eğitimcinin ilk adımını atmış oluyorsunuz. İki, çocuğunuza bir eksikliği gördüğünüzde korku ve kaygıya yer yok. Üçüncüsü, çocuğunuza beklediğiniz performansı görmediğinizde yeni bir teknik denemeniz gerektiğini kafanıza koymanız gerekiyor. Yani eğitimciliğin anne baba olarak teknikleri farklıdır.
Bu tıpkı bir araç kullanırken kapalı bir yoldaysa geri çıkıp başka
tabii,
değil mi biraz?
Başka türlü çözmeniz gibi. O yüzden de kıyaslama aslında insan yapısına zarar veren, insanın ileri gitmesine de geri gitmesine neden olan noktalardır. Evliliklerde hanımefendiler bir araya oturduklarında, erkeklerde bu çok yoktur ama biz kadınlarda vardır. Oturduğumuzda eşlerimizi, eşlerimizin annelerini, ekonomik yapılarımızı, çocuklarımızı çok fazla kıyaslarız.
Allah pamuğu gibi atarız diyorsun.
Tabii yani. Tabii o der ki sonra aynı mesela aşağıda. Ben farz ettim oturdum konuşuyorum. Nur Hanım size anlattı ben eşime anlattım konuşuyoruz bir noktada. Şimdi akşamleyin eve geldiğimizde eğer ben doldurmuşsam Nur Hanım bu konuda benim çok iyiyse işte benim mutfağı yardım eder, her yemeği yapar işte alışverişe götürür beni saatlerce alışverişte bekler beni hiçbir problem yoktur. Ya da işte benim istediğimi alır hesabıma bir sürü para yatırır
falan. Cevap vermez eleştirir.
Tabii yani ben bütün böyle coşturmuşsam akşamleyin eve geldiğinizde bak
aslında
filanlar.
Eve gelmemek en faydalısı. Direkt bir akrabaya gitmek.
O erkek yeter orada.
Erken uyarı sistemini.
Sistemini alıp hemen gitmeniz gerekiyor. Yani kadınlarda bu kıyaslama çok var. Kayınvalide konusu. Sonra dolmaya başlar insan. Niye? Çünkü karşıda mutlu olan bir tablo var. Birey olarak ben de iyiyim. Niye ben mutluluğu hak etmiyorum? Niye yani?
Köpürtürüm de köpürtürüm.
Köpürtmeye başlıyorum o noktada.
Ki sizinle haftalar önce konuştuk. Hani sosyal medyanın ilişkilere verdiği en büyük zararlardan. Evet işte.
Tabii.
Hani her şey o anlık fotoğraflardaki gibi sanılıyor. Tabii. Aslında öyle
bak,
değil.
Bak görüyor musun? Murat Beyler nereye tatile gitmişler? Çoluk çocuk hepsi. Ben bu kadar para kazanayım çalışayım evde oturayım. Al kıyaslama.
Sen bu koltukta otur ben bu koltukta
oturayım. Ben bu koltukta oturayım. Bazen de işte erkekler işte bilmem kimin annem biliyor musun ne güzel börek yapardı. Senin yaptığın böreğe bak. Tabii. Yani al tepsiyi kafana geçir.
Onu da dememek lazım. O da riskli bir cümle yani. Anne börek yapardı.
Ama de, şimdi anneniz güzel börek yapabilirdi yani. Tamam, olabilir olur. O noktada. İşte burada asıl bir konuyu söyleyeceğim. Kıyaslama yaptım. Hı-hı. Öyle kabul edelim. Dedim ki annemin böreği daha güzeldi. İşte eşimin böreği güzel değil dedim. Hı-hı. Eğer kişi çocukluk döneminde, gençlik döneminde değer görerek büyümüşse... Kıyaslamayla karşılaşmamışsa
güler
sizin evet sizin söylediğiniz bende bir yarama basma olmaz.
Abi.
İşte asıl mesele bu. Tam yani yetişkinlikte, yani. Evet. Yetişkinlikte bize birileri bizdeki bir eksiği tespit ederken ya da gördüğü bir
ki
durumu
bir
değerlendirirken
bile değil yani.
Olabilir. Değerlendirirken oldu ki doğru dili kullanmadı. Biz bu doğru dili kullanmayan kişiye karşı öfke duymak yerine eğer kendimizle barışıksak bu konuda etkilenmeden karşıdaki kişiyle iletişim kurma gücüne sahip oluruz.
Yürür gideriz
evet.
Değil mi?
Evet ama etkilenirsek karşıdaki kişi düşman ilan ederiz. Kendimizde de bu eksikliğin o ilk yaşadığımız kıyaslamayla karşılaştığımız ilk yer var ya.
Tabii.
Nere mesela 4, 5, 7, 10.
Ta oraya 11. gideriz.
Oraya gideriz o çukura düşeriz.
O yayıncılık tabiriyle flashback yaparız.
Tabii,
oraya gideriz.
Gideriz. Ondan sonra biz günlerce bu işten çıkamayız. O yüzden de kıyaslanmak hiçbir zaman pozitif bir şey getirmez. Yani hayatımızda olmaması gereken bir şey. Biz de şey yapıyoruz işte Avrupa'da eğitim, işte Amerika'da diyoruz, Türkiye'de şu diyoruz filan.
Bizden gibi. Adam olmaz abi.
Bizden adam olmuyor. Tamam. Çorumlu'yu Yozgatlı'ya göre kıyaslıyoruz işte filan. Ama tabii en üstün ırk Kars'tan çıkıyor.
Öyle miymiş?
Evet ben...
Evet. Ben de şimdi Balıkesir'de.
Ama gülmeniz bir kıyaslamaydı.
Öyle miydi?
Tabii kirayeli güldünüz peki burada. Şimdi niye? Çünkü şey söyleyeyim. Osman Bey hep der ki hocam sizin ırkınız çok üstün diyor. Öyle söylüyor.
Hmm.
Öyle çok kendine güven duyan bir yapımız varmış. Öyle söylüyor noktada.
Biz Türkler öyleyizdir çok şükür.
Bak gördünüz mü? Ne yapıyoruz? Yani bir konuda ne yapıyoruz? Biz Türkler dedik bakın.
Ama bir de böyle bir realite var hocam.
Ama Veda Hutbesi'nde ne diyor?
Tamam, Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur.
Yok, kadının erkeğin kadına tabii. üstünlüğü yoktur. Tabii. Zenginin fakirliğe üstünlüğü yoktur. Yani aslında İslam dininde kıyaslama yoktur.
Hmm, oraya geldik.
Tabii. Niye yoktur? Çünkü üsttekine baktığınızda, kıyaslama yaptığınızda dinen olarak şöyle düşünün. Allah ona vermiş her şeyi, bize yok. Ne iş var, ne güç var, ne var, ne çocuk var. Hepsi bize, hepsini ona vermiş. Bana hiçbir şey yok dediğinizde aslında bir noktada Allah'a karşı olan öfkenizi ifade koyuyorsunuz.
Bir isyan tonu da var.
İsyan tonu var yani. Kıyaslama da bir noktada isyan da. Yani nereden geldi bu çocuk benim halime? Milletin çoluğuna çocuğuna bak her şey mükemmel. Benim koca yetmiyordu bir de çocuk geldi başıma. Ne oluyor o noktada? Hiç kimsenin kayınvalide derdi yok, benim kayınvalide derdim yok. Gökten taş yağsa benim başıma düşer diyor ya insanlar. Ne var burada? İşte bu kıyaslama çözümsüzlüğü getirdiği için... Kişi debelip yerinden çıkıp da bir çözüm üretemiyor o noktada.
Negatifliği de çağrıştırıyor, net, çoğaltıyor.
Net, %100. O yüzden de kıyaslama kavramını hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ama değerlendirme yapabiliriz. Yani ben size baktığımda bir programla ilgili bir konuda sizde bir şey gördüm. Ben de bu var mı yok mu? Hani diyorum ya Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir ifadesi var. Benim... Olmasını istediğim hayat düsturum. Yani biri bir eleştiri getirdi. Varsa düzelt, evet,
yoksa
şükret.
Git, tabii.
Tabii. Elhamdülillah diye git. Onun için kendimize dönük yaşamamız, kendimizi şeydir hani bir modeldir değil mi? Bir nakış işlenecektir. Onu koyarsınız. Ona göre siz
bakarak,
kendinizi
tabii.
yaparsınız o noktada. Bu işte o kıyaslama dediğimiz, örnek alma dediğimiz konuda bir örneğiniz olursa hayatınızda ve o örnek sizin için modeli niye alıyoruz? Yani diyoruz ki
bir çıkış
bu,
noktası.
Tabii bu iyi bir model tabii. diyoruz. İyi bir modeliniz varsa, iyi bir örneğiniz varsa, siz o hayatta o modeli takip ettiğinizde o model sizi zaten
yanlış yöne
götürmez o noktada.
İşte psikolojideki rol modeli tabiri rol model, tam da önemli. Bu değil mi hocam?
Ama anne baba rol modeli olarak çocukta başkalarını kıyaslayarak sizdeki negatifi açığa çıkarırsa çocuk sizi rol model kabul etmiyor. Öğretmeni de etmiyor. Yani öğretmen bak gördünüz mü çocuklar arkadaşınızı onun gibi olun diyorsa çocuklar o öğretmenden öğretmen kabul ediyor da öğretmenin eğitimsel yönünü almıyor. Öğretmeni red kullanıyor noktada.
Şimdi hocam siz bunları anlatırken bir dönemin Milli Eğitim Bakanı'nda olan Hasan Ali Yücel oğlu da işte ünlü şair Can Yücel Atatürk Lisesi'nde okuyorlar. Öğrencilere bir takım kurallar vermek istiyor. Milli Eğitim Bakanı, oğlum Can gel buraya diyor. Can'ın saçlarını gösteriyor. Saçlarınız işte Can'ınki gibi olacak diyor. O günden sonra Can'ın ne okulla bağlantısı kalıyor, okula itaat kalıyor.
Rezalet yani, bir durum.
Kaş yaparken göz.
Orada örnek olarak onu gösterirken belki çocuk örnek olmayı istemeyeceği
bir tam da öyle bir yaş tabii, döneminde. Tabii.
Ergenlik döneminde en tehlikeli şeydir. Genelin ona benzemesi, o da genele benzemek. İnsan çünkü ayrı bir farklılık
istiyor. Ben farklıyım.
Istiyor. Tabii. Bir de babanın tarafından onay almış. Allah korusun yani en tehlikeli dönem.
Bir de o kadar 500 tane yaşıtının arasında
tabii.
Değil mi?
Ama bunu yapan da işte bir eğitimci.
Ve iyi niyetli ama sonuç öyle olmuyor
eğitimde,
işte.
Eğitimde iyi niyet şöyle söyleyeyim. Yani,
ya da doğru bir şey yaptığını sanıyor diyeyim.
Ama işte burada şöyle bir nokta var. Eğitimci demek yani eğiten demek bir işi bilen demek. Bilen. Biz hani konuşuyoruz sizinle. Bilgi olarak bilen değildir. Onu davranışına yansıtan kişi demek. Evet. Yani bilmek, siz bugün kalkıp da eğer gerçekten hani bir sanat eseri, resim yapıyorsanız biliyorsunuz demektir. Ben de ama resmin nasıl yapıldığını biliyorum. Ama bunu tuvale aktarmamışım, yapmıyorum, fırçayı kullanmamışım. O zaman olmuyor o noktada. Onun için bizim bilmek dediğimiz şey, bir şeyi aktarırken beklediğiniz sonucu oluşturmaktır. Kıyaslamak da eğitim içinde kullanılmaması gereken bir negatif yapıdır. O yüzden anne babaların en fazla emin olun kullandığı tekniktir. Görüşmelerimde çocuğu karşıya oturtup buraya da oturduğunda hocam gördüğünüz şu çocuklar var ya bunlar sınıfta diğer arkadaşların gibi değiller. Bunlar yerlerinde durmuyorlar. Yaramazlık yapıyor biliyor musun? Bunlar hiçbiri dersini yapmayan çocuklar. Bunlar uyumayan çocuk. Bunlar o kadar çok suçlama var ki yani yazıp cezayı kessem bir sürü sıkıntı çıkıyor. Şimdi o çocuğa ben ne kadar motivasyon yükseltsem de
evet.
O çocukta beklediğimiz performansı görmemiz zor. Bunu ilk cümleyi duyduğumda yaptığım nokta şu oluyor. Annesi diyorum galiba siz benimle başka bir konu konuşacaksınız. Çocukları biz dışarıda misafir edelim. Sonra biz sizi sonra çağırma. Galiba annenin kendisiyle ilgili konuşacağı konular var diyorum. Bu anne mesleki olarak bu baba birçok yerde olan anne babalar olabiliyorlar onlar. Ondan sonra anne babayı çocuğu çıkardıktan anne babayla konuyu aldığımda açıklıyorum. Yani bunların çocuk üzerindeki verdiğimiz zararı bugün biz burada telafi etmemiz mümkün değil. Zaten bir eksiyle geliyorlar. Şeyde
bunu
de öyle.
Tabii.
Mesela bana gelen kişiler benden önce başka bir uzmana gittiklerinde hocam sizden önceki uzmana gittik de işte şöyle şöyle gibi bir kıyaslamayla bana geliyorlar. Şimdi ben şeyim ya hani tuzağa düşeceğim ya. Aa ne kadar kötü yapmış. Ben çok iyiyim diyeceğim. Yani kendi
bile falan diyeceksiniz.
Evet. Gelen de kıyaslayarak geliyor. Halbuki şu orada gitmişsiniz kendinize göre sizden karşıdan olabilir. Benim söylediğim o diyorum ki arkadaşım mutlaka bir teknik uygulamıştı ama
vardır bir bildiği.
Bildiği diyorum geçiyorum o noktada.
O polemiğe girmemek
tabii, gerekiyor. Yani sizi gaza getirmek için tabii. De kıyaslamayı kullanabilirim.
Bu yayıncılıkta da çok vardır hocam. İşte ah öyle bir metin yazar ki ya da öyle bir sunum yapar ki diye farkında olmadan dinleyiciler ya da çalışma arkadaşlarınız sizi de böyle.
Ama niye geliyorsunuz? Için. Çünkü çocuklukta ya da gençlikte kendinizdeki potansiyelleri, eksileri, artıları, eğitilmesi gerekenleri, törpülenmesi gerekenleri öğrenmeden büyümüşsünüzdür. Orada anne baba bunu öğretmek yerine farklı teknik kullanmıştır. O yüzden de çocuklarda anne babaların %100 dikkat etmesi gereken nokta çocuğun problemini başka çocuğun olmayan yönüyle karşılaştırmamak. Oraya koymamak. Bak bu resme bak hiç uyuyor musun dememek o noktaya.
Kendi bir virgül, bir virgül koyalım tamam. Hocam. Nurettin müzik arası verelim diyor. Mustafa Ceceli'den dinleyelim. Mustafa Ceceli'yi Nurettin de çok seviyor. Siz de seviyorsunuz herhalde hocam.
Tarafsızım o konuda.
Evet. Peki Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Memleketim FM'de Özgül Piyade ile Hayata Dair de bir müzik aramız var. Ardından yine hocamın ısrarla anlattığı gibi kıyaslama üzerinden gidiyoruz. Anne babalara altın anahtarlar veriyor hocamız hakikaten, yaklaşık 25 dakikadır doğruyu aslında çok net gösteriyor. Bizlere uygulamak kalıyor. Mustafa Ceceli hastalıkta sağlıkta diyecek. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Cayi hayata bir kere geldik, yedik içtik doyduk kalktık, hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zengin, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanında görmedim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemedim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeni yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe ölsek de yan yanayız. Hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zenginin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanımda görmedim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemedim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe ölsek de yan yanayız. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız.
güzel bir şey.
Evet sevgili dinleyiciler, Memleketim FM'de Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair desiniz. Mustafa Ceceli hastalıkta, sağlıkta dedi. Biz bu arada şarkıyı dinlerken hocamla tabii yine hayata ve insana dair sohbete devam ediyoruz. Güzel bir şey cümleniz herhalde yayına çıktı hocam. Şarkı da güzel bir şeydi, program da güzel bir şey. Biz oraya oturtalım. Evet. Bir de soru gelmiş bu arada.
Evet, tamam.
Onu da okuyayım. Evet, Nurcan Ural Instagram'dan bize ulaşmış. Teşekkür ediyoruz Nurcan Hanım'a. Merhabalar, 14 yaşında bir oğlum var. Bu yıl yaşadığımız şehirde 40. olarak iyi bir fen lisesine yerleşti. Tebrik edelim. Okulda hocalarına ve çevremize çok saygılı davranıyor. Ama benimle sürekli çatışıyor, sürekli bana sen cahilsinden başlayarak ağır hakaretler ediyor, küsmeyi düşünüyorum. Ne yapmalıyım?
Evet. Şimdi Nurcan Hanım bir kere köle bir anne.
Hmm.
Ne demek köle bir anne? Çocuğunu bu 40. olarak iyi bir fen lisesine yerleştirmek için, etrafına saygılı olması için bunların hepsini öğretirken çocuğundan gelen negatif tepkileri de bu zamana kadar taşımış. Yani çocuk ders çalışmamış farz edip istememiş. Hı-hı. Anne orada onun bütün imkanları hazırlamış. İşte farz edelim ki sabahleyin kalkıp kütüphaneye gitmek istememiş ya da dershaneye. Anne onu zorla göndermiş o noktada. Yani oğluna çok hizmet etmiş. O yüzden de anne de aslında burada bir değer görmek istiyor.
Hı-hı.
Bekliyor ki çocuğun da dışarıda, yani şunu demek istiyor. Anne diyor ki dışarıda başkalarına nasıl davranması gerektiğini aslında biliyor. Bana uygulamıyor. Şimdi bilen biri burada uygulamıyorsa bir kasıt var demektir. Şimdi anne de bundan incidir.
Daha da ağırına gidiyor değil mi?
Diyor ki
hani
yani,
el iyisi diye bir tabir evet, var bizim dilimizde.
Evet aynı. Yani bunu biliyorsa bana niye uygulamıyor? Ya da ben bu kadar emek verdim bunun bu halde olmasına neden bana bu noktada tavrı böyle? Burada şunu bilmesi lazım. Çocuklar 14 yaşlarına geldiklerinde özellikle 19'a kadar anne ve babaya karşı bilmeyen, onların hayatında çok önemli olmayan bir tepki koyacak ki bu çocuk dış dünyada değer görsün. Şimdi 13-14 yaşına kadar evde çocuk büyürken 12-13'e kadar hep anne baba çok değerli. Anne babanın sözünü dinlemese bile anne yine önemser. Hani dedim ya eleştirmez anne babayı.
Hatta daha bir hayranlık dönemi.
Hayranlık dönemi. Ama ondan sonra o bak 6-7-8-9-10-11 yaşlarında işte ben bu notu babam için aldım. Bunu annem için aldım. Burayı bak odamı topladım ki annem mutlu olsun derler. Evet. Ama 13'ten sonra artık dış dünyadan bu değeri görmek isterler. Hmm. Evdekinin bir kıymeti yoktur. Şimdi dış dünyadan değer görmek için yaptıkları çabaları evde göremediklerinde anne babalar bu sefer çocuklarını saygısız olmakla suçlarlar. O yüzden Nurcan Hanım asla bu noktayı bir saygısızlık olarak değerlendirmesin.
Hı hı.
Şöyle düşünsün. Benim oğlum dış dünyaya nasıl davranıyorsa bu süreci atlattığında bana da aynı davranacak.
Asla küsmesin çocuğum.
Asla ve asla küsmeyecek. Oğlu bir tepki gösterdi ya, bu tepkiyi Nurcan Hanım'a gösteriyor tepki olarak değil. Çocuğun henüz kendini evde dışarıda kontrol ediyor. Evde de bu rahatlık olacak ki gerçek çocuk o dışarıdaki çocuk olsun.
Hmm.
Ama anne evde sen dışarıda bunları yapıyorsun, bana da bunu yapıyorsun, saygısızlık yapıyorsun dersek çocuk öfkeli bir çocuk olmaya başlar. Dışarıda zor kendini kontrol eder, evde de kontrol etmez. Bu sefer hoşumuza gitmeyen bir tavır çıkar. O yüzden de anne çok öfkeli bir şey davrandığında, ona cahilsin dediğinde ona dönüp anneciğim ben de tabii bu kadarını biliyorum. Benim de cahilliğim bu kadar deyip bundan alınmamayı, kırılmamayı öğrenmesi lazım.
Ve çatışmayı körükleyecek bir cevap da vermemesi
gerekiyor. Lazım. Bir süre sonra çocuk dış dünyadan da kendini doyurduktan sonra, orada da yerini sabitledikten sonra bu evdeki halle beraber bütünleşecek. Çünkü evdeki hal bu eğitimi almamış olsaydı sosyal ortamda bunu yapamazdı. Şimdi evdeki hali dışarıda gösteriyor. Şimdi yenide bir model var, eleştiri dilini kullanıyor. Eğer bu eleştiri dilini beslersek kişilik bölünmesi olur, sıkıntı çıkar. O yüzden bütünleşen bir çocuk olması için anne böyle bir şey söyledi. Aman anneciğim sen de söyleyiver, ben de cahilim, aman ne olsun. Bunu ben demişim mesleki noktada çocuklarım bana eleştiri getirdiğinde. Ben de bu kadarını biliyorum annem. Diyorum ki o çocuk büyüsün. Hmm. O kendini değerli hissetsin.
Kaç yaşına kadar demek lazım?
Hala diyoruz. Değişiyor. Niye?
Gerçi siz 35 yaşındasınız. Öyle, çocuklar 7 yaşında falan.
7 yaşında değişmiyor o. Niye diyoruz? Çocuklar bu hayatta dış dünyada ne kadar değerli olursa, ne kadar kendine güvenirlerse o kadar sağlıklı çocuklar
olurlar.
Hocam
burada bir erkek olarak size %100 itiraz ediyorum.
Yani öyle mi?
Bence öyle. Bir baba olarak. Bu kadar değil bu işler.
Burada ama şu
yani nokta. Çocuklara da bu kadar pohpoh doğru bir şey değil.
Ama anneyle olan başka, babayla olan başka. Baba rol modeldir. Yani babayı eleştirdiğinde aslında kendi kimliğini de eleştirir. O yanlıştır o noktada. Kızla anne arasında olur. Mesela çocuk, kız çocuk büyütecek. Anne gider ona bir laf söylediğinde kız kalkar der ki ben daha iyisini biliyorum der. Kız, anne kız arası bunlar olur. Yemek yapar kız. Evlendi, büyük oldu. Anne gider der ki güzel olmamış. Hayır der. Benimki daha güzel olmuş.
Benim tarzım bu.
Bu normaldir ama erkek çocukla baba arasındaki çatışma başka bir şeydir. O neden? Çünkü baba hayat, sosyal hayat demektir baba. Hı hı. Dış dünya demektir. Anne biraz daha iç dünya demektir. O yüzden de erkek çocukları babaya daha çok saygı duymalı. Babadan daha çok beslenmeli. Babayla daha çok beraberlik yaşamalı. Hı. Yani dış dünyada arabadır, değerdir, mesleki hayattır, beceridir. Her noktada korkuyu anneden öğrenir. Babadan öğrenmez çocuk.
Bunu bir daha söyleyin.
Korkuyu ben daha duygusalım, korkarım ama erkek farz edin geceliğin siz gittiniz çadır kurdunuz bir yere baba oğul kurdunuz. Hı. Biz anne oğul kurarsa ben oğlumdan beslenmek zorundayım. Yani ben korkak olmasam bile kalırım orada ama asıl güç korku noktasında erkektedir güç olarak.
Ve o aslında o erkek çocuk içinde bir travma yani.
Tabii orada eğer.
Çocukluk rolünü bırakıp. Abilik, babalık, kocalık rolüne soyunmaya başlıyor.
Tabii, tehlikeli bir şey.
Çok yanlış.
Arada boşluk olur. Yani bu şu anlamda, yaratılışımızda nasıl ki bir erkek çocuğu susturma konusunda, onu besleme konusunda bir kadın kadar yeterli değilse birçok konuda da erkek kadın öyledir. O tabii. Yüzden de buradaki bir ayırım değildir. Tam tersi kişilerin kapasitelerini konuşuyoruz.
Tabii, tabii.
O yüzden de anne böyle bir durumda küsmek yerine oğlunun sözünden etkilenmemeyi öğrenecek. Diyecek ki benim ona eğitimim o dışarıdaki çocuk. Ama şunu söyleyebilir. Anneciğim hani bazen söylediğin sözler bana ağır geliyor. Söylememeye dikkat edersen diyebilir ama bunu bile dememesi gerekiyor. Başkalarının yanında da der çocuk. Cahilsi de diyebilir o konuda. Hmm. O zaman gelir evde der ki bak şimdi hani benim yalnızken söylüyorsun ama başkalarının yanında söylediğinde ben de seni kırabilirim diyebilir. Çünkü bilmiyoruz anne üzülebilir, incinebilir filan. Ona da dikkat. Terbiyeyi de öğrenmesi lazım o anlamda.
Hocam sorular maşallah yağıyor.
Evet.
Şimdi ikinci soru Zeynep Hanım WhatsApp'tan göndermiş. Ben soyadını okumuyorum çünkü biraz netameli bir olayı anlatıyor. Bunu şu an utanarak yazıyorum. Birkaç gün önce telefonum çaldı. Kızımın hırsızlık yaptığını söylediler. Başımdan kaynar sular döküldü. Kızım 14 yaşında marketten bir şeyler çalmış, yakalanmış. Bu durumu kızıma sorduğumda okulda herkes yapıyor. Ben de onun için yaptım dedi. Kızımdan böyle bir davranış asla beklemezdim. Uykularım kaçıyor. Ancak ne yapacağımı bilemiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz ve iyi yayınlar diyor Zeynep Hanım.
Evet şimdi Zeynep Hanım kızını 4 aylık olarak koysak kızını ve kızı ağlamaya başlasa işte ya da işte uykusuz olsa bir şey olsa Zeynep Hanım onu susturabilir. Bundan utanmaz.
Ağladığı için bebeğinden
utanmaz. Ne yapar? Annededir bu çözüm üretir. Çocuklarımızı büyütürken hangi yaşta olursa olsun onlarda gördüğümüz yanlış davranışlardan utanmak yerine anne olarak o noktada bir anne baba olarak gücümüz var mı? O bizim elimizde mi? Yoksa başka bir taraftan mı destek almalıyız diye düşünmeleri gerekiyor. Yani ilk önce anne baba bu konuda ben bunu düzeltebilir miyim diye bakması gerekiyor. Eğer utanarak bakarsa, duygularıyla bakarsa oradaki üzüntü, kızgınlık çocuğa çözümsüz olarak yansır. O yüzden de Zeynep Hanım kızında bu davranışı gördüğünde hemen kızını karşısına oturtup ben böyle bir davranışı senden hiç göreceğimi düşünmemiştim. Ama sen bu demek bu davranış senin için normal bir şey ki yapmışsın. Bana bu davranışı yapma nedenini anlatır mısın? Demiş ki herkes aldı ben de aldım. Evet olabilir ama biz aile olarak herkesin yaptığı yanlışı yapmayan bir aileyiz. O yüzden de sen başkasına ait bir şeyi izinsiz alman hırsızlıktır.
Hele burada bir market.
Evet o yüzden bu bir suçtur. Hukuken,
bir var,
dinen tabii. Haramdır. Toplumsal olarak da doğru bir hareket değildir. O yüzden de sen artık 14 yaşındasın. Bazı hareketleri yaparken düşünmen gerekiyor. Ama sen bu hareketi düşünmeden yaptın. Evet ama bundan sonra yapacaksan ben de bununla ilgili sana karşı tedbirler alırım. Nedir tedbir? Seni 14 yaşında kabul etmem. Küçük kabul ederim. Okula gelirim. Arkadaşlarına da bunu söylerim. Markete gider. Orada paranı öderim. Harçlığından keserim. Ya da senin taleplerini değerlendirirken benim kızım doğru ve yanlış ayırt etmiyor. Bir sinemaya gitmek istersen buna izin vermeyebilirim. Ya da bir alışveriş yapacağın zaman o izinsiz aldığın şeyin karşılığında paranı oradan keserim. Çok ileri gittiğinde de bunu hukuki olarak suç olarak bile duyurabilirim. Gibi
derim.
gibi kızınla net böyle bir ciddi bir konuyu konuşur.
Mesaj verecek.
Mesajı verir ve kalkar o noktada. Ama kızım ben ne yaptım, nerede hata yaptım, beni utandırdın dersek çocukta aklı değil duyguları geliştirir. Çocuk şimdi ne anlar bundan? Ha demek ki ben bir şey yaptığım zaman kendim düşünmeliyim. İki, bunun bir bedeli var, ödemeliyim. Üç, ben bunu yaptığım zaman arkadaşlarıma göre mi yapacağım? Kendi doğrularıma mı göre yapacağım diye düşünmeliyiz. Tekrar ederse bugünden sonra anne bu konuşmayı yapabilir. Kız da bu tekrar etti. Ciddi anlamda cezalar gelir. Harçlık cezası gelir. Dışarı çıkma cezası gelir. Gerekirse markete beraber gidip beyefendi benim kızım buradan almış parasını ben ödüyorum der. Orada onu mahcup etme noktası olur. Anne niye utansın? Çocuğu o noktada tedirgin etmemiz gerekir. Ve gerekirse okulun rehber öğretmeniyle konuşup okulda böyle bir durum varmış. Bu konu okulda işlenebilir mi diye destek isteyebilir.
Ki birçok örnek veriyor değil mi? Yani evet. Birçok arkadaşım yapıyor. O zaman orada yapısal bir şey var.
Olabilir o noktada.
Şimdi hocam bu son verdiğiniz cevaptan şöyle bir çıkarım yapıyorum. Yanılıyorsam düzeltin. Yani bazı noktalarda akıl duygudan daha belirleyici oluyor değil mi?
Nettir. Çocuk eğitiminde... Çocuk eğitimde özellikle ergenlik döneminde bir problemle karşılaştığımızda
akıldır merkezi.
Tabii biz şöyle o bulduğum o tavır bizi rahatsız ediyor. Biraz önceki anne de oğluna hakaret edince cahilsin deyince annenin duyguları inciniyor. Senin dünyaya getirdiğin çocuk sana öyle dese ne olur demese ne. Akıllı olsa zaten cahillemez sana yani. Ha, çocuk orada. Işte. Tabii yani. O yüzden annem ben de cahilim işte ben de bu kadar bak.
Yine Geylani Hazretlerine geri
dönüyoruz. Geliyoruz o noktaya. Sen bak ben cahilim ama sen ne güzel. Bak ama ne güzel seni bak 40. yapmışım fendisesi.
Öyle bir anne cahil mi olur?
Ya tabii yapmışım bu noktada. Ama sen beni geç anneciğim. Sen ileride daha güzel şeyler ol. Bana da yardım et filan derim orada. Neyi dinleyeceğim o noktaya? Küsmek olur mu o noktada?
Çocukla çocuk olmanın alemi var
ama
yani.
Ama işte orada anne 12 yaşındaki küsüyor. Duygu yaşı 12 annenin. Biraz önceki hanımefendinin. Bu anne kızı çalma işini yapan anne duygu yaşı büyük ama çok edepli bir anne olduğu için evladındaki bir hareketin hesabını kendine de veremiyor, oraya da veremiyor, utanıyor bu noktada. Halbuki çocuk her zaman yanlış yapabilir. Biz tekrar söylüyorum yani toplumun içinde sizi rezil edecek bir şey de yapabilir. Çocuktur ama yapacak bir şey yok. Onu eve çekip
tıpkı
o
işte
rezillikten...
Tren yolculuğunda ciyak ciyak ağlayan bebek gibi
düşünün. Bebek gibi tabii yapacağımız bir şey yok. O yüzden siz onu bu problemi gördünüz. Ha ben bunu nasıl çözerim diye baka. Bundan nasıl duygusal anlamda etkilenirim diye değil de
çok
nasıl
önemli.
Çözerim diye bakmak lazım
yani
bu konuda.
Bu ayrımınız çok önemli hocam. Çocukların yaptığı yanlışları duygusal olarak anne babalar sahiplenip aslında çocuklarına üzülüyor gibi görünüyorlar. Kendi hallerine üzülüyorlar.
Sevdiğimiz birini kaybettiğimize niye üzülüyoruz?
Şimdi benim bir arkadaşım
kendimiz
vardı.
Için.
Eşinden ayrıldı. Biraz sorunlu ayrıldı. Ve annesi o arkadaşıma şunu dedi. Bunu bana nasıl yaptın dedi.
Evet.
Ya sana ne yapılmış?
Sen ayrılmadın ki.
Yani.
Orada işte kendi duygularımızla baş edemediğimiz için o yüzden de zaten çok kızgın oluyoruz o konularda. Yani çocuklarımıza da o konuda. Ben onu diyorum sevdiğimiz birini kaybettiğinde niye üzülüyoruz? Yani ona faydamız varsa ne yapmamız lazım? Ahirete ona tabii. Katkısı olan bir şey. Ne yapıyoruz orada? Biz kendi onun yokluğuna dayanamıyoruz. Yani biz çocuklarda da öyledir. Çocuk sıkıntı çıkardığında dövmemizin nedeni nedir? Biz kendimiz bu noktada acı çekiyoruz o yüzden yapıyoruz o noktada. Duygularıyla baş eden kişi bir problemle karşılaştığında durum, problem, sorun. Biliyorsunuz bunu ayrı tutuyoruz. Karşılaştığında çözümsel bakar. Ama duygularıyla hareket eden kişi bu olaylarda değerlendirirken hep kendi gözünden bakar. Kendi duygusallığından bakar. Akıllı bakmaz o
objektiviteyi noktada. Objektiviteyi
kaybediyor. Evet.
Emine Hanım WhatsApp'tan ulaşmış. Emine Uludağ 12 ve 14 yaşlarında iki çocuğum var. Ayrıldığım kişi çocuklarımı şu an birlikte yaşadığı kişinin bulunduğu eve götürüyor. Ben göndermek istemiyorum. Çocuklarım da gitmek istemiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Yayınlarınızdan çok faydalanıyorum. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz
evet,
Emine
Hanım'a. Evet biz aynı şekilde teşekkür ederiz. Şimdi Emine Hanım eşinin ayrıldığı eşinin evinde başka bir hanımefendi olduğu için oradaki tavırdan herhalde rahatsızlık duyuyor. Hı. Ama şunu bilmesi gerekiyor. 12 ve 14 yaşındaki çocuklar babalarının evine gidiyorlar ya. Çocuklar babalarının, annelerin hayatlarını kabullenirler. Yani orada bizim gördüğümüz manzara, gördüğümüz rahatsızlığı çocuklar yaşamazlar. Ama ben anne olarak çocuklarıma orada gördüğüm manzarayla ilgili oldu mu yani? Bak bu da olur mu? Siz oradan etkileniyorsunuz gibi yorum yaparsam çocuk bu sefer benim gözümden
manipüle
bakar.
Manipüle edersem.
Evet yani sizin annenizle ilgili Eşiniz kayınvalide olarak eleştirirse çocuklar düşman olurlar. Ama çocuklar arasındaki ilişki babaanne torun ilişkisidir.
Tabii.
Ne dersin? Benim sizin babaannenizle ilgili benim bir sorunum yok. Ben kayınvalide gelin olarak sorunum var dediğinizde çocuk etkilenmez. O yüzden de bu çocukları göndermek zorunda. O çocukların babaları. O babanın ahlaki değerleri, yanlışları, onlar o babayla alakalı bir konudur. Biz onu oradan koruyamayız. Kaldı ki 12 ve 14 yaşta iki tane çocuğu toplumsal anlamda da birçok tehlikeyle karşılaşabilir. Ama çocuklara şunu söyleyebiliriz. Yani gittiğiniz evde babanızın yanındaki insanın hayatında yanlış bir şeyler gördüğünüzde onların yanlış olduğunu biliyorsunuz. Siz babanızla vakit geçirin, onunla beraber vakit geçirin, ondan sonra gerisi sizi ilgilendirmez. Ama gittiği ortamda bir yanlış alışkanlık vardır, çocukları zorluyorlardır, başka bir şey yapar, o başka bir
yani
mesele.
Yani ruhsal, düşünsel, bedensel böyle bir gerilim, taciz, Allah muhafaza
tabii,
varsa
o zaman başka bir şey. Ama
o zaman da bu işin kanunu var, hukuku edelim, var, tabii, kolluk tabii, kuvveti tabii. var. Ayrıca.
Yani evdeki bulunduğu kişi tavırlarına dikkat etmiyor, küfürlü konuşuyor ya da tek başına kendisi bir şey içiyor filan. Yani burada çocuklar bunu görürler. Derler ki o ve ben der çocuk. Ayırt eder bu noktada. Ama anne kendi korku ve kaygılarını çocuğa yansıtırsa çocuk da bunu annem öyle gördüğüne göre biz de babaya gitmeyelim der. Babayı da görmesi gerekiyor bu çocuğun. Tanıyacak yani. Baba şiddet uyguluyor. Çocuk bundan zarar görse de kabullenir. Der ki benim babam geçimsiz bir adamdı. İşte vurur döverdi bizi der. Bu zararı görse normal. Ama eşi, anne ya senin baban da şöyleydi böyle dediğinde çocuk görmediği bir şeyi görür bu sefer. Yani babaya bu sefer annenin gözüyle de bakınca zarar bir olacaksa bu sefer 5-6 katına çıkar. Evet. O yüzden de bizim anne olarak şunu evet yani gittiğiniz yerde yanlışlar oluyor. Toplumda olacak da siz de gördünüz. Babanızın iyi yönlerini alın, kötü yönlerini almayın deyip geçmemiz lazım. Buna da üzülmesin hanımefendi.
Evet. Hocam çok ufuk açıcı cevaplar verdiniz.
İnşallah. Yine.
Her zaman olduğu gibi. Sağ
İnşallah.
Olun, var olun. Sorular da aslında ayrı bir dinamizm kattı
evet.
değil mi?
Evet.
Biz başlangıçta yapıyorduk, sonra biraz daha kenardaydık.
Benim eski radyo programlarımda yaptığım ilk radyomda canlı yayında kendim alıyordum soruları. Ve hızlı cevap veriyordum o noktada. Burada şöyle bir konu oluyor. Bir de sizi izleyenlerin neler beklediklerini, hangi konu toplumun yarası? Yani sizden ne bekliyorlar?
Öyle bir fotoğraf da çekebiliyorsunuz.
Tabii, tabii çekebiliyorsunuz. Tabii biz burada programları yaparken genellikle biliyoruz şunu.
Tabii.
Meslek olarak
tabii,
da ben
tabii.
biliyorum.
Bir,
hani
tabii,
neler
bir sonuç
geliyor
var,
toplum.
Tabii onun üzerine.
O yüzden de aslında insanların dertlerine direkt ilaç olmak. Çünkü şöyle söyleyeyim. Biz genel konuyu işlerken bilgi paylaşımı oluyor. Ama bazen de bir programı dinlersen tam benim yarama dokundu dersin. O ayrı bir şeydir. Ama birebir dinleyicilerimizin sorularına cevap vermek onların hayatlarına gerçekten bir kapı açıyor. Bu çok önemli. Ben onun çok faydasını görüyorum. Kendim adıma da danışmak istediğim bir hocam olsa danıştığımda ya da soruma cevap verdiğimde rahatlıyorum.
Bir ferahlama geliyor.
Tabii
değil
o
mi?
Yüzden sorular çok önemli. Biz de gücümüzün yettiği kadar cevap veririz. Hem konu işler hem soruya cevap veririz
tabii,
inşallah.
Tabii tabii tabii bir bütün üzerinden gidiyoruz.
Evet.
Hocam o zaman ben yayınımız az sonra bitecek ama dinleyicilerimize evet. WhatsApp numarasını bir daha vereyim. Yani burası
Olur.
hep açık.
Tamam.
Sevgili dinleyiciler +90 553 918 75 86 +90 553 918 75 86
Şu soruya cevap verdik mi acaba? Kıyaslamaya son vermenin yöntemi
buyurun,
nasıl?
Buyurun son varsa, 60 saniyede buyurun
burada
hocam.
Burada da şöyle bir nokta yani kıyaslamanın faydalı olmadığını öğrendiysek biz çocuğumuza zararlı bir tekniği kullanmayız. Sadece şuna bir bakın. Diğer çocuk niye başarılı? Sizin çocuğunuz niye başarısız? Orada acaba fark ne? Yani teknikte bir sıkıntı var. Sınavda başarı için bile yani normalde testte var ya geliyor anne diyor ki senin kaç almış arkadaş? Onun bak 20 tane doğrusu var. Senin 10 tane doğrun var. Orada başkasını kıyasladığınızda bile şunu söyleyin. Arkadaşın nasıl çalışmış acaba? Bir ondan öğreneceğim bir teknik var mı diyebilirsiniz. Ama bu tarafa dönün. Sizin çocuğunuz nerede daha çok çalışabilir, nasıl başarabilir? Ya da eşiniz ya da arkadaşınız nasıl sahip olmuştur iyi şeylere? Ya da ülke olarak bu ülke neden kalkınmış da biz iyi kalkınamamışız? Ya da bu şehir niye daha iyi olmuş da biz iyi olamamış? Yani kıyaslama dediğiniz noktayı kendi iç dünyanıza yaptığınızda akla sorup tekniği, bilimi, ilimi, bütün olayları değerlendirip sonuca ulaşabilirsiniz.
Hocam son bir soru olsun. Biraz da böyle esprili bir soru olsun. Sizin cevabınızı alayım. Çocukları üzerinde anneler mi daha manipülatif davranıyor, babalar
anne,
mı?
Anne, tabii. Babanın işi yok. Baba bana hiç dokunmayın diyor, geçiyor. Anne.
Babalara kurban olsunlar, babalara.
Annenin bir de gücü yetmezse ki akşamleyin geliyor oturuyor adam kapıdan girer girmez başlıyor.
Babayı da manipüle etmeye
başlıyor. Tabii diyor, o nasıl kız diyor ondan sonra ona yani. Öyle bir yapıda oluyoruz. Ama babanın otoritesi çok önemlidir çocuk eğitimde. Annenin şefkati babanın otoritesi. Onun için çocuk babadan azıcık şöyle bir çekilmesi gerekiyor. O da lazım.
Hocam yine her zamanki gibi harika bir sohbet oldu.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Siz emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık değerli hocam. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair, Memleketim FM'den ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ortak canlı yayından seslendik, selamladık sizleri. Hocamız her zamanki o sıcacık üslubuyla farklı pencereleri açtı. Siz de o pencerelerden gördüklerinizi çoğaltmaya bakın. Haftaya yine siz orada, biz burada kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada sevgili Recep Özden vardı. Biz de mikrofondan sizlere seslendik. Yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.